Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 28 Mehr 1401, Hicri Kameri 23 Rebiyul Evvel 1444 ve Miladi 20 Ekim 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif ile Türkiye-Suriye ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran masalları ve efsaneleri, yılın sorgulana özel ve Necubela öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Devrim muhafızları tatbikatında topçu birlikleri farazi hedefleri yoğun şekilde hedef aldı. Tüm General Hüseyin Selami bir kez daha Suudi rejim, Amerika ve Siyonist rejimi uyardı. General Park Pur, İran'ın Siyonist rejime bölgede askeri üsse sahip olmasına müsaade etmeyeceğini belirtti. Emir Abdullahyan, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya İHA göndermek bizim politikamız değil dedi. TSK'nın kimyasal silah kullandığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları reddetti. Şimdi haberler.
Devrim muhafızları, kara kuvvetleri, füze ve topçu birlikleri, farazi düşman mevzilerini ve tahkimatını ağır şekilde ateş altına aldılar. Devrim muhafızları kara kuvvetlerinin Büyük İktidar isimli tatbikatının esas aşaması Aras Genel Bölgesi, Erdebil ve Doğu Azerbaycan iyaletlerinde düzenlenmekte. Devrim muhafızları kara kuvvetleri füze ve topçu birlikleri bugün 122 mm, 130 mm ve 155 mm'lik top sistemleri ve nokta vuruşu yapan füzeler ve roketlerle önceden belirlenen hedefleri akıllı mermilerle başarılı biçimde yok ettiler. Tatbikatta ilk kez nehir üzerinde yüzer, köprü, kurma ve askeri güç ve teçhizatı geçirme provası gerçekleşti.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami bir kez daha Suudi rejim, Amerika ve Siyonist rejimi sert şekilde uyardı. Komutan Selami bugün Kum'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada İran üniversite ve okullarını kapatmaya ilişkin Amerikan nüshasına işaretle Amerika'nın İran'ın bu mekanlar sayesinde büyük kazanımlara imza attığını bildiği için böyle yaptığını vurguladı. Bugün kritik bir dönemde inkılap, nizam, İran milleti ve ülkesine karşı küresel ahzap savaşına tanıklık ettiklerine dikkat çeken Tümgeneral Selami, düşmanların İran milletini korkutmak ve tarihi inanç ve akidelerinden ayırmaya ve halkı nizam ile karşı karşıya getirmeye çalıştıklarını ancak yenildiklerini vurguladı. Tüm General Selami düşmanı İran milletine karşı her hareketi yüzünden kaç kat daha fazla darbe alacağını belirterek Suudilerin camdan saraylarına sığınmaları yönünde uyardı. Komutan Selami sözlerinin devamında Amerika ve Siyonist rejimi de sert şekilde uyardı.
Devrim muhafızları kara kuvvetleri komutanı General Muhammed Bakbur, İran İslam Cumhuriyeti'nin asla Siyonist rejime bölge ülkelerinde askeri üs ve istihbarat merkezlerine sahip olmasına izin vermeyeceğini belirtti. Bugün Aras bölgesini düzenlenen devrim muhafızları büyük iktidar tatbikatında konuşan General Bakbur, iktidar tatbikatının İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin dünyanın maksimal orduları karşısındaki gücünü gösterdiğini kaydetti. General Bakbur, İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal çıkar ve güvenliğini savunmanın silahlı kuvvetlerin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek sınırlarda her türlü değişikliğin İran'ın güvenliği ve kudreti üzerinde etkili olacağını kaydetti. Komutan Bakbur, İran'ın emperyalist ülkeler karşısında sağlam bir kale olduğunu ifade etti. Bakbur sözlerinin devamında büyük iktidar tatbikatına 500 ağır askeri aracın katılmasının İran'ın bölgede saldırgan ülkeler karşısında savunma gücü ve hazırlığını gösterdiğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya ile savunma işbirliğimiz var ancak Ukrayna'ya karşı silah ve insansız hava aracı göndermek kesinlikle bizim politikamız değil dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile görüşmesini değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Bugün Joseph Borrell ile yaptığım telefon görüşmesinde kendisine Ukrayna'da savaşa ve tırmanmasına karşı olduğumuz yönündeki politikamızı hatırlattım. İran'ın Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya füze sağladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Rusya ile savunma işbirliğimiz var. Ancak Ukrayna'ya karşı silah ve insansız hava aracı göndermek kesinlikle bizim politikamız değil.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ermenistan yetkilileriyle görüşmek üzere Yerevan'a gitti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ermeni mevkidaşının davete icabetle bugün üst düzey siyasi bir heyetin eşliğinde Ermenistan'a gitti. Emir Abdullahyan, Yerevan ziyareti sırasında Ermenistan üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ayrıca İran'dan Ermenistan'ın Kapan kentindeki başkonsolosluğunun resmi açılış törenine de katılacak.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Erivan'da yaptığı açıklamada yabancıların bölgedeki varlığına karşı olduklarını ifade etti. Emir Abdullahyan, Erivan'da Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Menteşe Kanseferyan tarafından karşılandı. Bakan Emir Abdullahyan, Erivan'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti ve Ermenistan işbirliği için birçok konunun olduğuna işaretle iki ülkenin ortak endişeleri de olduğunu, çözümler için çaba gösterdiklerini kaydetti. Emir Abdullahyan geçen sene iki ülkenin ticaret hacminin %43.5 oranında fazla artış olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan Erivan'da Ermeni mevkidaşı ile görüşecek, ayrıca İran'ın Kapan Başkonsolosluğu'nun resmi açılış törenine katılacak.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 200 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.536'ya, vaka sayısı 7.555.555'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 129'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.329.918'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Avrupa Birliği İran'a Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere insansız hava aracı tedarik ettiği gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, İran'a Rusya askeri yardım sağladığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Michel, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını destekleyen İran'a karşı hızlıca harekete geçiyoruz. Avrupa Birliği Konseyi'nin İran'da Rusya askeri destek sağlayanlara karşı rekor sürede getirilen kısıtlayıcı tedbirleri kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyorum ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da yaptırım paketinin rekor hızda kabul edildiği belirtildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Nebi Lamassrali bu haftanın başında Brüksel'in İran'ın Rusya'ya İHA tedarik ettiğine dair kanıtlar elde ettiğini iddia ederek Tahran'a yanıt verileceği uyarısını yapmıştı. Daha önce hem Moskova hem de Tahran iddiaları dezenformasyon olarak nitelendirerek reddetmişti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sözcüsü, Kürt bölgesinin komşu ülkelere saldırı için bir üsse dönüşmeyeceğini belirtti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sözcüsü, Cüthyar Adil Erbil'de İran'ın Seher TV kanalı muhabirine yaptığı açıklamada, komşu ülkelerin güvenliğine önem vermek gerektiğini işaretti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin herhangi bir gruba bu bölgeyi komşu ülkelere saldırı için üs haline getirmesine izin vermeyeceğini belirtti. Adil, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Kürdistan topraklarından komşulara karşı askeri eyleme yapılmasına ve güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermemesi gerektiğinin altını çizdi. Devrim muhafızları son günlerde Irak'ın kuzeyindeki terör yapılanmaları ve üstlerini ağır bir şekilde hedef alırken bazı teröristleri etkisiz hale getirmiştir.
Bültenimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur, Fincancı katıldığı canlı yayında TSK'nın girdiği çatışmalarda kimyasal silah kullandığını söyledi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları reddetti. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı katıldı ve canlı yayınlanan bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlamıştı. Öne sürdüğü iddialar sonrası Türkiye'nin birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılaşan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı öldürülen teröristlerin cansız bedenlerini incelediğini ifade etti. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı, daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan ise Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın gündem olan sözlerine ilişkin yanıt geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullandığına yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Daha önce defalarca açıklandığı gibi silahlı kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipler Birliği Başkanı Korur'a tepki göstererek, Mehmetçiğin terörle mücadelesine kara çalmaya çalışmak terörden de beterdir ve asla kabul edilemez dedi. Anadolu Ajansı'nın İstanbul'da düzenlediği çevre forumuna katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada yaptığı açıklamada TSK'nın kimyasal silah kullandığı yönünde açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur'a tepki gösterdi. Oktay, çevre kirliliği kadar aslında bilgi kirliliği de toplumları tehdit ediyor. Geçtiğimiz hafta medya organlarını yakından ilgilendiren dezenformasyonla mücadele yasası yürürlüğe girdi. Gerçek ayakkabılarını giymeden yanlış bilginin dünyayı 3 kez dolaştığı günümüzde çıkan yasayla yanıltıcı bilgiyi alınan yayma eyleminin önüne geçilmektedir. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan dijital haber raporuna göre Türkiye dünyada en çok dezenformasyona maruz kalan ülkedir. İşte daha dün kahraman ordumuzun terör örgütü PKK ve YPG'ye karşı kimyasal silah kullandığına dair alçakça bir iftira dolaşıma sokuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dünyanın her yerindeki faaliyetlerinde daima hukuka bağlı şekilde sivillere, doğaya, kültürel mirasa ve değerlere saygı ile mücadele etmektedir. Mehmetçiğin terörle mücadelesine kara çalmaya çalışmak terörden de beterdir ve asla kabul edilemez. Doğru bilgi yanlıştan ayırt etmenin iyice zorlaştığı medya dünyasında sizler gibi evrensel meslek ahlakı, demokratik değerler ve hukuk çevresindeki mesleğini icra eden basın mensuplarının kıymeti kat be kat artmıştır. Düzenlemeyi asılsız ithamlarla karalamaya çalışanlar bugüne kadar dezenformasyondan ve panikten beslenecektir. Dezenformasyonla mücadele düzenlemesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı PKK-YPG'nin yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Kuru Fincancı hakkında soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur hakkında ki YPG'nin yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi ve başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturma terör örgütü propagandası yapmak ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından açıldı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddia yalanlamış ve TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığını bildirmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Azeri mevkidaşı Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Zengezur koridoru endişelerinin yersiz olduğunu söyledi. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bu ülke Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan yönetiminin açık şekilde reddettiği Zengezur koridoru meselesine işaret etti. Erdoğan açıklamasında Zengezur koridoru endişelerinin yersiz olduğunu ifade ederken bu yolun ticaret ve yatırım imkanı sunacağını belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgalden kurtarılan topraklarında 2 sene içinde 2 havalimanı açtıklarına dikkat çeken Erdoğan, Azerbaycan'ın yeniden ayağa kalktığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı bugün Aliyev ile birlikte Azerbaycan'da Zengilan havalimanının açılışını da yaptı.
Filistinli direniş grupları Şehit Uday et-Temimi için yayınladıkları taziye mesajlarında Filistinli direnişçinin işgal güçlerinin heybetini kırdığını, zayıflığını ve acizliğini ortaya çıkardığını belirtti. Direniş grupları et-Temimi'nin son anına kadar çatışmaya devam ederek gösterdiği kahramanlığın gelecek nesiller ve tüm ümmet için övünç kaynağı olduğunu ifade etti. Şehit et-Temimi'nin eylemlerinin, işgalcilerin cinayetlerinin Filistin halkının iradesini kıramayacağını ve gelecek nesillerin yönünü işgale karşı direniş yolundan saptıramayacağını gösterdiğini belirten direniş grupları, Şehit et-Temimi'nin Filistin halkının tümünü temsil ettiğini ve kanının herkese emanet olduğunu bildirdi. Direniş grupları et-Temimi'nin şehadetinin onun yolundan yürüyüp yeni bir denklem kurmayı gerektirdiğini belirterek söz konusu denklemin işgali sona erdirmede stratejik seçenek kabul edilen silahlı direniş başta olmak üzere her türlü yolla sürekli direniş üzerine kurulması gerektiğini kaydetti.
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti. Truss, istifa kararını Başbakanlığı konutu önünde yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu. İngiltere Başbakanı Liz Truss görevinden istifa ettiğini duyurdu. Truss görevini bırakma konusunun İngiltere Kralı Charles III ile görüşünü ve yerine gelecek kişinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini açıkladı. İngiltere tarihinde 44 gün ile görevde en kısa süre kalan başbakan olan Truss, ekonomideki hatalardan dolayı geçen hafta özür dilemiş ancak istifa etmeyeceğini açıklamıştı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika ve Güney Kore devam eden hukuk saha tatbikatı çerçevesinde Yeoju şehrinde nehir geçiş tatbikatı yaptı. Kore Yarımadası'nda tansiyon yükselirken Amerika ile Güney Kore pazartesi günü başlayan ve 28 Ekim'e kadar devam edecek olan hukuk saha tatbikatı çerçevesinde Yeoju şehrinde nehir geçiş tatbikatı gerçekleştirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin İran İslam Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgili vurgusu etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei son 40 küsur yıldaki İran İslam Cumhuriyeti'nin gelişimlerini dünyayı batıya göre daha iyi okumasından kaynaklı olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi dahiler ve üstün zekalı bilim yeteneklerini kabulünde önemli açıklamalarda bulundu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, dahilerin ülkenin en önemli insani servetleri arasında yer aldığını vurguladı. Ayetullah Hamenei, emperyalizm karşısındaki en büyük engellerden birinin de bilimsel ortamın olduğunu belirterek, dünyanın ileri gelen süper güçleri tahakküm kurmak istiyorlar. Nasıl mı? Bir gün silah, bir gün entrika, bir gün bilim ile tahakküm kurmak istiyorlar. Üniversiteler ve bilimsel ortamlar tahakkümü engelliyor. Ülkenin bilimsel seviyesi arttıkça düşmanın bu tahakkümü karşısında da önemli bir engel oluşturmuş olursunuz diye buyurdu. Ayetullah Hamenei yerli uydu fırlatma başarısına da değinerek kaç ülke bunu yapabilir? Tabii fırlatanlar var. Ancak uyduları kendilerine ait değil, kendileri yerli uydularını fırlatanların sayısı az. Ancak biz de gerideyiz. Nihayet fırlattık. Bilim insanlarımız odaklandı ve başardı dedi. İslam İnkılabı rehberi askeri başarılara da değinerek birkaç yıl önce İran İHA'larının fotoları ortaya çıkınca bunun fotomontaj olduğunu öne sürüyorlardı. Şimdi ise bu İHA'ları tehlikeli olarak adlandırıyorlar açıklamasında bulundu. Ayetullah Hamenei bu görüşmede bir kez daha ülkenin nükleer silah peşinde olmadığını, bununla ilgili daha önce de gerekenlerin konuşulduğunu belirtti. İslam devriminden sonra İran, bağımlılıkları azaltma yönünde hareket edebilmiş ve şimdi gayri safi yurt içi hasıladaki artış ve endüstriyel, nükleer, havacılık ve bilimsel gelişmeler gibi alanlarda zor şartlar altında başarılı bir performans göstermiştir. İslam'ı İran, düşmanlara karşı dik duruşunu bu başarılar ile taçlandırmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin en gurur verici başarılarından biri, ülkenin bilimsel alanlarda artan büyümesi ve aktif bilimsel varlığıdır. İran'da bilimsel ilerlemenin hızı, uluslararası bilim çevrelerinin raporuna göre, dünyadaki bilimin büyüme hızının ortalama 11 katıdır. Öyle ki İran'ın 1998 yılında dünya bilim üretimindeki payı %0.07'den 2020'de %2'ye ulaşmıştır. Bu İran'ın dünya bilim üretimindeki payının ülke nüfusuna kıyasla 2 katından fazla arttığı anlamına geliyor. Kök hücre teknolojisi ve araştırması alanında İran, dünyanın ilk 10 ülkesi arasında sayılıyor ve İranlı araştırmacılar bu alanda iyi ilerlemeye kaydetti. Beyin ve kemik nakillerinde cilt ve hasarlı kalp dokusunun onarımında bile kök hücre kullanmayı başardılar. Ayrıca İsfahan'daki Royan Araştırma Enstitüsü'nde kök hücre kolonlaması da yapılmıştır. Nano ve lazer alanındaki değerli başarılar devrimden sonra İran'daki diğer bilimsel ve teknolojik ilerleme çalışmaları arasında yer alıyor. Nano bilim dünyada büyük değişimleri yaratmıştır ve Web of Science tarafından 2017 yılında yayınlanan rapora göre İran 8.791 makale üretimiyle nano bilim ve teknoloji üretiminde 4. sırada yer almıştır. yeni teknolojilerin yayılmasına ve yeni endüstrilerin gelişmesine büyük katkısı olan çekirdek ve temel teknolojilerden biri olan nükleer teknoloji, İslam Cumhuriyeti'nin odak noktasında yer almıştır. Son yıllarda İran'ın nükleer bilim ana adamları nükleer teknoloji gelişimiydi, başarmışlardır. Bunlar İran'ın son 40 küsur yılda kaydettiği bilimsel ve endüstriyel ilerlemenin sadece bir parçası ve düşmanların iddialarının ve propagandalarının aksine İslami İran halkı için net bir vizyon çiziyor. İslam İnkılabı rehberi ülkenin geleceğinin parlak ufkuna dikkat çekerken son 43 yılda İslam Cumhuriyeti'nin çöküşünden birkaç kez bahsettiler. Ancak İslam Cumhuriyeti hareketinin istikrarı ve sürekliliği bir analizin yanlış ve gerçekçi olmadığını gösterdi diye vurgu yaptılar.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise 2022 yılın son 16 yılda Filistinliler için en kanlı yıl olması etrafında. Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki İnsani İşler Koordinatörü Lucia Elmi yayımladığı son raporunda 2022 yılının son 16 yılda Filistin topraklarında en kanlı yıl olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki İnsani İşler Koordinatörü Lucia Elmi bu raporda 2022 yılı içerisinde 26 çocuk dahil en az 105 Filistinlinin Siyonist rejim İsrail güçleri tarafından şehit düştüğünü yazdı. Bu istatistikten yola çıkarak 2022 yılının 2006 yılından beri Filistinler için en acı ve en kanlı dönem olduğu söylenebilir. Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki İnsani İşler Koordinatörü Lucia Elmi, Filistinlilerin geçen yılı kıyasla aylık olarak ortalama %57 daha fazla kurban gittiklerini yazdı. Burada sorulması gereken önemli soru, Siyonist rejimin Filistinlere karşı şiddeti ve cinayetlerinin neden 2022 yılında artması ve son 16 yılda bir rekor haline gelmesidir. Bu konudaki ilk nedenin Arap ülkeleriyle işgalci rejim arasındaki ilişkinin türüyle ilgili olduğu söylenebilir. Son yıllarda Arap ülkeleriyle işgal rejim arasındaki ilişki yeni bir aşamaya girmiştir. Daha önce Siyonist rejimle gizli ilişkileri olan bu ülkeler son yıllarda bir yandan açık ilişkiler kurmuş, diğer yandan ilişkilerin hacmini artırmış, boyutlarını geliştirmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas 2020 yılında Siyonist rejimle resmi diplomatik ilişkiler kuran ve son 2 yılda bu ilişkileri çeşitli alanlarda genişleten 3 Arap ülkesi arasında yer almaktadır. Suudi Arabistan gibi resmi diplomatik ilişkiler kurmayan ülkeler de Siyonist rejimle ilişkilerin hacmini artırdı. Örneğin Suudi Arabistan'da İsrailli ve Suudi yetkililer arasında gizli görüşmeler yapıldı ve Riyad, İsrail uçaklarının Suudi semalarında uçmasına izin verdi. Arap ülkeleriyle Siyonist rejim arasındaki ilişkilerde yaşanan bu trafik bir yandan bu ülkelerin rejimin suçlarına ve cinayetlerine göz yummasına neden olurken diğer yandan Tel Aviv'in Filistinlilere yönelik şiddeti devam ettirip artırmasına neden oldu. Böylece İsrail rejimi daha rahat bir şekilde cinayetlerini artırdı.
İkinci neden ise Filistinlilerin Siyonistlere karşı yürüttüğü direniş operasyonları ile ilgilidir. Filistinlilerin Arap ülkelerinden Siyonist rejime verdiği destekten dolayı hayal kırıklığına uğrarken bu rejim suçları ile başa çıkmanın da tek yolunun direniş ve özgüven olduğu sonucuna vardılar. Bu nedenle geçen yıl Siyonistlere karşı direniş harekatı işgal altındaki topraklara bile genişletildi ve bu operasyonda onlarca Siyonist öldürüldü ve yaralandı. Bu operasyon karşısında güçsüz kalan Siyonist rejim Filistinlilere karşı daha fazla şiddete başvurdu. Üçüncü neden, Birleşmiş Milletler ve dünya güçlerinin performansı ile ilgilidir. Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Topraklar İnsani Yardım Koordinatörü 2022'nin Filistinliler için en kanlı yıl olduğunu kabul etmesine rağmen Bu örgüt, işgal rejiminin suçlarını kınamak ve Filistinlileri desteklemek için herhangi bir adım atmadı. Arap ülkelerinin Siyonist rejime yönelik politikası, bu rejimin suçlarının artmasında önemli bir faktör olduğu gibi, Birleşmiş Milletler'in pasifli ve batılı güçlerin de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çok desteğinin yanında bu cinayetlerin artmasında önemli faktörlerdir. Filistinlilere yönelik Siyonist şiddetin yoğunlaşmasında Amerika'nın etkisi vardır. Bu pasiflik ve destek devam ederse önümüzdeki yıllarda şiddetin seviyesi de tekrar artacaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir televizyon programında Ankara-Şam görüşmelerini değerlendirdi. Kalın, Ankara'nın Suriye konusunda bir siyasi sürecin işletilmesinden yana olduğunu belirtti değerli dinleyicilerimiz. İfadelerinin bir bölümünde istihbarattaki arkadaşlarımız görüşüyorlar. Biz Suriye konusunda bir siyasi sürecin işletilmesini istiyoruz. Bir mesaj iletmek istediğimizde Rusya ve İran üzerinden iletiyoruz dedi. Ve aslında Türkiye'nin son günlerde Suriye ile ilgili politikaları bu programdan sonra yine de tartışılmaya başlandı. Tabii buna paralel olarak da uluslararası arenada Ukrayna krizinde özellikle Türkiye'nin nasıl bir politika izlediği de değerlendiriliyor son günlerde. Uzmanlar bu konuda Türkiye ne kadar tarafsız kalırsa o kadar kendi lehine olacak şeklinde bazı yorumlar yapıyorlar. Biz bugünkü sohbetimizde Türkiye'nin dış politikası ile ilgili özellikle son sıralarda aldığı kararları gözden geçirmeye çalışacağız. Uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şat bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi öncelikle Suriye ile ilgili konuşacak olursak hocam, Türkiye son günlerde özellikle bölgesel anlamda bazı adımlar atmış bulunuyor. Şimdi İran ile Rusya vasıtasıyla Suriye'ye irtibata geçmesi ve özellikle istihbari düzeyde bunu gerçekleştirmesi. Şimdi gelecek günlerde siyasal sürecin başlatılmasının bir işaretidir kimi uzmanlara göre bu gelişme. Şimdi gerçekten Türkiye-Suriye ile ilişkilerini normal hale getirip oradaki sorunların çözülmesini istiyor mu? İstiyorsa bu konuda neler yapması gerekiyor? Öncelikle buradan başlayalım efendim.
Türkiye Suriye politikasında baştan beri yanlış yoldaydı. Ve bunu bir türlü kabullenmek istemiyor. Erdoğan söylediği sözden geri dönmek istemiyor. Bir nevi tabiri caizse siyasi anlamda hani diyorlar ya tükürdüğünü yanamayalım gibi bir mesele ve şahsi bir siyasi konumdan şahsi konuma taşıdılar ve Türkiye bundan çok zarar gördü. Suriye de zarar gördü. Oradaki faaliyetlerde zarar gördü. Suriye halkı aslında çok zarar gördü bundan. Ve bunu nasıl telafi edelim, nasıl geri dönelim bir türlü kendilerine yedirmek istemiyor. İşte direkt görüşmeyelim. Şimdi Rusya üzerinden, İran üzerinden işte söyleyin böyle olmaz. Bir nevi barışalım gibi bir misyonla yola çıktılar ve herhalde Suriye'de buna olumlu baktı. Her iki taraf için tabiatıyla komşu ülkede düşmanlıkla bir yere varılmaz. Yani siyasi arenada ve diplomasi arenada kapılar tam kapanmaz. Böyle bir durumda mutlaka bir yol bulunması lazım ve sanırım bazı kanallar bulunmuş ve yapıyorlar şimdi. Temenni ederiz ki yani çabuk ve kısa bir zamanda olsunlar. İki halk da daha rahat birbiriyle ilişki kursun ve o kapılar daha da aralansın ve insanlar rahatlıkla evine gidip gelsin. Biz temennimiz yani kamuoyunun temennisi bu, halkın da temennisi bu istikamette. Ve siyasi alanda takımdan da bir kazanım elde edilmiş olacak. Oradaki şeylerden vazgeçer mi? Türkiye bazı yerleri Suriye'nin topraklarına girdi. İşte koruma amacıyla vesaire çıkar mı? Pek o kadar yani siyasiler emin değil. Türkiye tarihinde de öyle çıktığı yerden çıkmak, girdiği yerden çıkmak istemiyor. Bu ha barış için gidiyorum, bilmem ne için gidiyorum. Bu orada takılıp kalıyor yani. Yani öyle bir kültür var Türkiye siyasetinde.
Evet.
Bunu aşabilirlerse iyi olur. Yani ki Suriye topraklarından yabancıların çıkması gerekir. Suriye toprağı Suriyelilere bırakmak lazım. Yani öyle bir konuma geçebilirler mi? Geçerlerse çok güzel olur tabii.
Tahran Radyosu.
Doğru. Hocam şimdi bu siyasetlerin getirileri Türkiye için nasıl oldu? Yani Türkiye'de yandaş medya, özellikle hükümete bağlı medya kuruluşları Suriye felaketini ve başlatılan bu krizi Davutoğlu hükümetinin üzerine atıyorlar bu yükü. Halbuki mesela Türkiye şimdi mültecilerle ilgili başka bir sorun yaşamaktadır. Hatta bazı mültecilere vatandaşlık bile verilmiştir Türkiye'de. Bu da toplum açısından iyi karşılanmıyor bildiğiniz gibi. Şimdi bundan sonra AK Parti'nin siyasi karizması bu toplumsal olaylardan dolayı nasıl etkilenecektir? Önümüzde de seçimler vardır. Nasıl etkileyecektir bu süreci sizce?
Bu konu şüphesiz siyasi arenada seçimde malzeme olarak kullanılacak. Ve Erdoğan bunu kime yüklerse yüklesin kendisi söyledi. Davutoğlu başbakan olduğu zaman da Davutoğlu'nun sözünden fazla onun sözü geçerliydi. Yani bir nevi Erdoğan'ın altındaki başbakanlar piyon gibiydi. Rusya'nın Medvedev'ine benzetiyor. Yani siyasi arenada benzetiyor. Davutoğlu icraatları fena değildi aslında ama Erdoğan dayatıyordu. Şimdi bu İhvan-ül Müslümin'in meşrebinde olan bir şahsiyeti olduğu için oradaki İhvanlara şerif görünmek için vesaire böyle bir şey dayattı ve bunu Davutoğlu'na ve şuna buna atma şeyi tutmaz. Yani siyasi anlamda kimse toplum olarak, halk olarak Erdoğan'ı tanıdıkları için kimse bunu yutmaz. Ama ne kadar ne kadar etkili olacak bakarız artık siyasi arenada, seçim propagandasında bu malzeme nasıl kullanacak bakacağız.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Türkiye-Suriye ilişkileri bağlamında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımızda bir haberden yola çıkarak Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri yeniden canlandırma konusundaki bakışını ve görüşlerini analiz etmeye çalıştık. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ifade edildiği üzere bir televizyon programına katılmıştı. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler hakkında kendi görüşlerini bildirdi. Ayrıca Suriye yönetimi ile görüşmelerin olası bir operasyonu etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi İbrahim Kalın. Bugünkü röportajımızda bu konu hakkında Türkiye'nin bölgesel anlamda Suriye ile ilişkileri konusu etrafında siyasi analiz Sayın Doktor Abdurrahman Şat hocamızın görüşlerini sizlerle paylaştık. Bu röportajımızın ikinci ve son bölümünü yarın akşam sizlerle paylaşacağız. Uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri, Ukrayna krizindeki Türkiye'nin tutumu ve Batılıların Rusya ile ilişkilerini kısaca gözden geçirmeye çalışacağız yarınki sohbetimizde. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet İslami Gazetesi'nde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, İran ile Avrupa arasında ticaret hacminde artış yaşandığının duyurulması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan Gazetesi'nde İngiltere İslam Merkezi'nde İslami Vahdet Konferansı'nı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Vahdet Konferansı'nın 24.sü farklı İslam ülkelerinden Şii ve Sünni alim ve düşünürlerin katılımıyla İngiltere İslam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Londra'da düzenlenen 24. İslami Vahdet Konferansı'na İran İslam Cumhuriyeti, Endonezya, İngiltere, Bahreyn ve Pakistan'dan bilim adamları ve düşünürler katıldı. İslam İnkılabı rehberinin İngiltere'deki temsilcisi Hüccetul İslam Seyyid Haşim Musevi, 24. İslami Vahdet Konferansı'nda yaptığı konuşmada Müslümanlar arasında nifak çıkarmanın amacının İslam'ın gücünü zayıflatmak olduğunu söyledi. İngiltere İslam Merkezi Başkanı Müslümanların etnik köken, ırk ve dil açısından birbirinden uzak olduğunu ancak bu konunun önemli olmadığını, bazı farklılıkların kavgaya yol açmasına izin verilmemesi ve Müslümanların duyarlı davranması gerektiğini vurguladı. Hüccetul İslam Musevi ayrıca İslam karşıtlığının karmaşıklığı ve batıdaki Müslüman azınlıklar üzerindeki olumsuz sonuçlarını göz önünde bulundurarak Avrupa insanlarını gerçek İslam ile tanıştırmak ve rasyonel diyalog için bir temel oluşturmak gerektiğini belirtti. Birmingham'da yaşayan Sünni Ali Muhammed Halid de İslami Vahdet Konferansı'nda yaptığı konuşmada İslam karşıtlığıyla mücadelenin en iyi yolunun İslam peygamberinin ahlakını takip etmek ve birliği korumak olduğunu söyledi.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde uluslararası para fonunun İran'ın dünyanın 21. ekonomisi olduğunu duyurması, İran'ın Avrupa'daki diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları kınaması gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik olası yaptırımlarına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik olası yaptırımlarına tepki gösterdi. Pazartesi günü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Lüksemburg'daki toplantısının sonunda Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, birliğin İran'ın Rusya silah tedariki konusundaki rolünü araştıracağını, bununla ilgili kanıtların ortaya çıkması durumunda İran'ın zor yaptırımlarla tehdit edileceğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Telegram kanalında Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusunun iddiasına atıfta bulunarak şöyle dedi. Borrell, Kuzey Yakın bombalamalarıyla daha önce ilgilendi mi? Zaharova açıklamasını şöyle sürdürdü. Görünüşe göre Washington'un Amerika'nın Kuzey Akım Boru hattından Avrupa'ya giden doğal gazı kesmekle ilgilendiğini açıklamasından sonra Avrupa Birliği'nin soruşturma yürütme arzusu tamamen ortadan kalktı ve aniden İran'la ilgilenmeye karar verdiler.
Hemşeri gazetesinde Yemen gelişmelerine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdülkadir Murtaza, Suudi Arabistan lehine tek taraflı bir anlaşmanın kabul edilemez olduğunu belirtti. Abdülkadir Murtaza yaptığı açıklamada tutukluların ziyaret edilmesi, kayıt altına alınması ve isimlerinin düzeltilmesi için teknik ekiplerin oluşturulmasının bir zorunluluk olduğunu ve Suudi rejiminin bazı mahkumların isimlerinin varlığını reddettiğini duyurdu. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı geçtiğimiz Mart ayında Esirler Komitesi Suudi tarafı ile isim listesini gözden geçirilerek kayıt altına aldı ve anlaşmanın uygulanması için söz konusu liste sonuçlandırıldı açıklamasında bulundu. Yemenli yetkili anlaşmanın kapsamlı ve eksiksiz olduğunu ve Suudilere fayda sağlayacak tek taraflı bir anlaşma yapılamayacağını belirterek şöyle dedi. Mağrib'deki Suudi paralı askerleri anlaşmanın uygulanmasını engelliyor ve Suudiler anlaşmanın tam olarak uygulanmasını istiyorlarsa paralı askerlerini anlaşmanın tüm hükümlerine uymaya mecbur etmek zorundadır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri. Değerli dinleyicilerimiz, İran'da halk arasında yaygın olan ve masallardan, efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın yeni bir bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Hayvanlar öykülerinin içeriğini irdelerken bu öykülerde uzak görüşlü olmaktan ve hile yapmaktan ve bu fiillerin çeşitli boyutlarından söz etti. Hayvanlar öykülerinde yaygın olan bir başka konu düşmana güvenmenin tehlikelerini ikaz etmektir. Halk edebiyatının önemli bir dalı olan halk kıssaları arasında hayvanlar öykülerinde en temel konulardan biri düşmanlıklar meselesidir. Herkesin yaşamında düşman veya bazı düşmanlar vardır ve onların husumet ve kininden korunmak için mecburen bir şeyler yapması ve bazı yöntemlerle düşmanın şerrini bertaraf etmesi gerekir. Bu yöntemlerden biri düşmanlarla yüz yüze gelmekten kaçınmaktır. Bu yöntem özellikle düşmanlıklar geçici veya özel bir durumla sınırlı olmadığı zamanlarda çok etkilidir. Hayvanlar öykülerinde anlatılan düşmanlıkla halk arasında yaygın olan düşmanlık arasında fark bu düşmanlıkların biçimidir. Hayvanlar aleminde düşmanlıklar zati ve kaçınılmazdır. Ancak insanlar aleminde birçok düşmanlıklar çıkarcılıktan kaynaklanır ve insanlar çeşitli maddi çıkarlar uğruna birbirine düşman olur.
Hayvanlar öykülerinde birçok yerde ecnebi olan herkes düşman telakki edilir ve bu ecnebi genellikle ya aynı cinsten olmayan bir başka hayvan veya uygun olmayan bir dosttur. Halk kıssalarını araştıran araştırmacılar düşmana güvenmenin zararlarını anlatan öykülerde sürekli ecnebi olan ve gözetilmesi gereken bir düşmandan söz edildiğini beyan ediyor. Çünkü gerçekte bu gibi bir düşmanlık hayvanlar aleminde söz konusu olan düşmanlık biçimlere daha yakındır. Ecnebi kimse her zaman düşman telakki edilir ve bunun sebebi de söz konusu ecnebiden gelecek muhtemel tehlikedir. Bu öykülerin muhatapları genellikle padişahlardır ve düşmanla ilgili öykülerin içeriği de bu düşmanlara nasıl karşı koyulacağını saraydakileri anlatmaktan ibarettir.
Hayvanlar öykülerinden alınacak derslerden bazıları düşmanı küçük saymamak, düşmana güvenmemek, hilelerine karşı dikkatli olmak, sadece güç kullanmak yerine hile ve tedbir uygulamak, düşmana fırsat vermemek ve ele geçen fırsatları değerlendirmekten ibarettir.
Dostlar, halk kıssaları ve özellikleriyle ilgili sohbetimizi şimdilik burada noktalıyor ve her hafta olduğu gibi seçtiğimiz öykümüzü anlatmaya geçiyoruz. Geçen bölümde Kelile ve Demli'nin ana teması uzak görüşlü olmaktan ibaret olan Kargalar ve Baykuşlar öyküsünü seçmiş ve öykümüzün ilk bölümünü anlatmıştık. Şimdi de öykümüze kaldığımız yerden devam edelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde kalabalık bir karga sürüsünün büyük bir ağacın üzerinde yuvalandığını ve ağacın biraz ötesinde karanlık bir mağarada baykuşların sürüsünün yaşadığını anlatmıştık ve yine demiştik ki bir gece baykuşlar kargalara saldırdı ve bazı kargaları öldürdü veya yaraladı. Saldırının ardından kargaların büyüğü danışmanları ile istişareye oturdu ve duruma bir çare bulmak istedi. Danışmanlardan her biri bir öneride bulundu ta ki kargaların büyüğü yaşlı karga en genç danışmanın önerisini kabul etti.
Genç danışman karga yaşlı kargaya bir planı olduğunu, buna göre kendisini öldürürcesine dövmelerini ve sonra da kendi haline bırakmalarını, ardından karga sürüsünün büyük ağaçtan gözetmesini ama yakınlarda başka bir yerde yerleşmelerini söyledi. Yaşlı karga önce genç danışman karganın önerisini kabul etmedi. Ancak genç karganın izahatı ile ikna oldu ve aynen öyle yaptı. Ve genç kargayı iyi bir dayak çektikten sonra ağacın altında ölüme bıraktı ve ardından karga sürüsü oradan çekip gitti.
Tahran Radyosu.
Baykuşlar sürüsü gece vakti yeniden saldırıya geçti ama ortalıkta bir tek karga bile yoktu. O sırada baykuşlardan biri ağacın altında yatan yarı baygın genç kargayı gördü. Genç karga kanatlarını çırpmaya çalışıyordu. Belki de böylece hala hayatta olduğunu ima etmeye çalışıyordu. Baykuşların şefi birkaç baykuşa gidip karganın durumuna bakmalarını emretti. İki asker baykuş karganın başına gitti. Karga hala nefes alıyordu. Asker baykuşlardan biri seslendi. Karga canlı, hala nefes alıyor. Baykuşların şefi karganın yanına gitti ve sordu. Neden yaralandın? Öteki kargalar nereye gitti?
Karga gözlerini açtı. Zar zor konuşuyor ve söylediği her kelimenin ardından inliyordu. Sonunda genç karga konuşmaya başladı. Dün gece sizin saldırınızdan sonra kargalar sizden intikam almak istedi. Ben de yaşlı kargaya bizim sizlerle savaşacak gücümüz olmadığını, bizlerden birçoğumuz yaralandığını veya saldırıda öldüğünü ve tek çaremiz barışmak ve baykuşlara hediyeler göndermek olduğunu söyledim. Ben yaşlı kargaya eğer baykuşlar hediyelerimizi kabul ederse burada kalırız, yoksa buralardan ayrılıp bilinmeyen yerlere göç ederiz dedim. Genç karga nefes tazeledikten sonra devam etti. Ancak yaşlı karga sözlerimden rahatsız oldu ve beni sizin casusunuz zannetti ve bu yüzden beni ölünceye dek dövmelerini emretti. Ardından da burada bıraktı ve hepsi buradan çekip gitti.
Söz buraya gelince baykuşların şefi hemen sordu. Peki sen kargaların nereye gittiğini biliyor musun? Zar zor konuşan ve gözlerini bile açamayan karga şöyle dedi. Hayır, o kadar halsiz ve baygındım ki nereye gittiklerini bilmiyorum. Baykuşların şefi vezire döndü ve sordu. Sen ne düşünüyorsun? Sinsi ve şişman bir baykuş olan vezir şöyle karşılık verdi. Sözlerine asla inanmayın. Onu şuracıkta bırakın ki gebersin. Ben onu tanırım. O kargaların büyüklerinden ve cesurlarından biridir. Ancak baykuşların şefinin danışmanı olan diğer baykuş buna karşı çıktı ve şöyle dedi. Hayır efendim, onu öldürmeyin. Onu öldürmenin bize hiçbir faydası olmaz. İyisi mi onu doyuralım? Belki bir gün işimize yarar. Bir başka baykuş da şöyle dedi. Efendim, onu yanımıza alır ve iyi davranırsak yavaş yavaş bize güvenir ve onun yardımıyla kargaların yaşadığı yeri bulup yeniden saldırıya geçebiliriz. Yarı baygın halde bu konuşmaları dinleyen genç karga içinden baykuşların şefi bu öneriye uyması ve onu yanlarına alması için dua ediyordu.
O ana kadar susan ve başkalarının görüşlerini dinleyen vezir baykuş birden bağırmaya başladı. Karganın sözüne inanmayın, yalan söylüyor. Düşman her zaman düşmandır. Bu karga nasıl kendi arkadaşlarından el çekip bize katılabilir? Ey büyük baykuş, onu öldürün ki hilesinden korunmuş olalım. Ancak büyük baykuş vezirinin sözünü dinlemedi ve yaralı kargayı mağaraya götürmelerini emretti. Birkaç gün böyle geçti. Baykuşlar kargaya baktı ve karga iyileşmeye başladı. Artık genç karga ayakları üzerinde durabiliyor ve kanatlarını çırpabiliyordu. Genç karga baykuşların güvenini kazanmaya ve böylece büyük baykuşun gönlünde bir yer bulmaya çalışıyordu.
Bir gün öğle vakti baykuşlar mağaranın içinde dinlenirken karga planının gerisini uygulamaya karar verdi. Sağına soluna baktı. Baykuşların çoğu ya uykudaydı ya da oyun ve eğlenceyle meşguldü. Kimsenin ona baktığı yoktu. Karga yerinden kalktı ve yürüyerek mağaranın dışına çıktı ve göğe doğru kanatlandı. Hava çok sıcaktı ve karga kara kanatlarını uçmaya devam etti. Ta ki öteki kargaların yaşadığı yere gitti. Genç karga uçarken de sürekli gerisine bakıyor ve kimse onu takip etmediğinden emin olmak istiyordu. Genç karga aynı zamanda mağaradan ayrıldığından başkaları haberdar olmuş olabilir diye kaygı duyuyordu. Bu yüzden planını hemen uygulamak istiyordu.
Sonunda genç karga öteki kargaların yaşadığı yere geldi. Yaşlı karga genç kargayı sağ salim görünce Allah'a şükretti ve hal hatır sormaya başladı. Nerelerdesin, neler yapıyorsun? Genç karga son birkaç günde yaşadığı macerayı anlattı ve şimdi sıra bizde dedi. Yaşlı karga düşünceli bir halde sordu. Peki ne yapmalıyız? Söyle de yapalım. Karga şöyle anlattı. İyi dinleyin. Şu anda baykuşlar mağarada. Ben de iyileştiğim günden beri mağaranın yakınlarında bir yer ayarladım ve her gün biraz odun toplayarak oraya götürdüm ve sakladım. Şimdi sizler benle gelmeli ve bu odunları mağaranın önüne atmalısınız. Ben de o sırada şu yakınlarda bulunan ve her zaman ateş yakan bir çobanın yanına gideceğim ve çobanın ateşinden yanan bir odunu getirip yığılan odunların üzerine atacağım. Böylece baykuşlardan hangisi kaçmaya kalkışırsa ateşte yanacak, mağarada saklananlar da dumanda boğulacak. Eğer planım doğru işlerse hepimiz baykuşların şerrinden kurtulmuş olacağız. Şimdi geç kalmadan benimle gelin.
Yaşlı karga genç karganın zekasını takdir etti. Ardından bazı kargalara genç karga ile birlikte gitmelerini ve ne derse aynen uygulamalarını emretti. Kargalar mağaraya yaklaştı. Baykuşlar hala mağaranın içindeydi. Genç karga kanadının ucu ile odunların yerini gösterdi. Kargalar hızla o yöne uçtu ve odunları sessizce mağaranın önüne getirmeye başladılar. Genç karga da çobanın bulunduğu yere gitti ve yanan bir odunu getirerek mağaranın önüne yığılan odunların üzerine attı. Birkaç dakika içinde büyük bir yangın çıktı ve koyu dumanı mağaranın içine doğru gitmeye başladı. Baykuşlar tehlikede olduklarını anladı. Aslında baykuşlar gafil avlanmış ve çok kötü bir pusuya düşmüştü. Baykuşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Mağaradan çıkmaya kalkışan baykuşlar alevlerin içinde yanıyor, mağaranın içinde kalanlar da dumandan boğuluyordu.
Bir süre sonra ateşin yükselen alevleri sönmeye başladı. Artık mağaradan dışarı çıkan bir tek baykuş bile yoktu. Baykuşlar ya yanmış ya da boğularak ölmüştü. O sırada kargaların sevinç çığlıkları dağın eteğinde yankı bulmaya başladı. Kargalar çok mutluydu. Annesinin yanında duran yavru karga mağaraya bakıyordu. Artık onu korkutacak bir tek baykuş bile kalmamıştı. Yavru karga gülümsedi. Güneş dağların ardından batıyordu ve şimdi artık yuvaya dönme zamanıydı.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü masalımızın sonuna geldik. Bir başka bölümde yeniden birlikte olacağız.
Bizleri parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yılın sloganına özel.
Değerli dinleyicilerimiz, yılın sloganına özel programımızda yeniden birlikteyiz. İslam İnkılabı rehberi Hicri Şems'i 1401 yılı için üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı adını seçmiştir. Bu doğrultuda yılın sloganına özel birkaç program sizlere sunacağız.
Sohbetimizin devamında İran ekonomisindeki istihdamda bilgi tabanlı üretimin etkisini ele alacağız.
Yürütme organlarındaki istihdam kapasitesinin doymuşluğu gibi bazı sorunlar ve diğer yandan seçkin düşüncesinin enjekte edilmesi ve özel sektörün üretim ve girişimcilik alanlarındaki varlığının önemi, direniş ekonomisini gerçekleştirmek üzere bilgi tabanlı şirketleri önemli bir gereklilik haline getirmiştir. Bilgi tabanlı üretime önem vermek, hem de ülkedeki zor yaptırım şartlarında ve bilgi tabanlı şirketlerin yaygınlaştırılması alanında göze çarpan başarıların elde edilmesi, bilgi tabanlı ekonomi alanında ivmenin slogandan uzak ve gerçek bir beklenti olduğu gerçeğini göstermektedir.
Bu bakımdan İslam İnkılabı rehberinin son yıllarda üretim ve bunun enflasyonu giderme ve iş yaratmadaki kilit rolüne odaklanması daha iyi anlaşılmaktadır. İş yaratmak için bilgi tabanlı sektörüne yatırım yapılmasının önceliklendirilmesinin en önemli nedenlerinden bazıları bu bölümde ele alacağız.
Birçok ekonomi analistine göre bilgi tabanlı sektöründe iş yaratmak, diğer ekonomik bölümlerdeki iş yaratmaya kıyasla daha az yatırım gerektiriyor. İran'da kalıcı bir iş yaratmak ortalama olarak 330 milyon tümene mal oluyor. Ancak bilgi tabanlı şirketlerin aracılığıyla iş yaratmanın bedeli 30 ila 100 milyon tümendir. Bu rakamlara göre bilgi tabanlı sektöründeki iş yaratmanın masrafı diğer sektörlere göre daha düşüktür.
Diğer bir faktör şu ki bilgi tabanlı sektöründe iş yaratmak seçkinlerin göçünü önleyebilir. Farklı kaynaklardaki tüm farklı oranlarına rağmen seçkinlerin göçü kuşkusuz ülkenin önemli sorunlarından biridir ve bu toprakların değerli insani sermayelerinin kaybedilmesine yol açar. Bilgi tabanlı sektörünün genişletilmesi ve bu sektörde iş yaratmak ülkemizin bilimsel seçkinleri için uygun iş fırsatları yaratabilir. Birçok uzman bilgi tabanlı ekonominin yaygınlaştırılmasının bilimsel seçkinlerin çıkışını önlemenin en önemli yollarından biri olduğuna inanmaktalar.
Son 20 yılda bilgi tabanlı ekonomiyi genişletmek kalıcı kalkınmanın anahtarı haline gelmiştir. Bazı gelişmekte olan ülkelerde planlama yaparak ve bu sektörü genişleterek kalkınma yolunda büyük ivmelere imza atmışlardır. Hindistan'da yatırım yaparak ve uzun vadeli planlama yaparak bilgi tabanlı sektöründe dikkate değer kalkınmaya ulaşmasının yanı sıra dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelen bu ülkelerin başarılı örneklerindendir. Şu anda Hindistan, mali, mühendislik ve yazılım hizmetleri alanında en önemli uzman iş gücü ihracatçılarından biridir ve bu büyüme her şeyden ziyade eğitimli iş gücüne dayanılarak gerçekleşmiştir.
Bir diğer önemli faktör ise istihdam ve işsizliğin herhangi bir ülkenin önemli ekonomik sorunları arasında yer alması, dolayısıyla istihdamın arttırılması ve işsizliğin azaltılması toplumların gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul edilmesidir. İşsizlik farklı alanlarda farklı sonuçları olan en önemli sosyal sorunlardan ve en istenmeyen toplumsal ekonomik olgulardan biridir.
Tahran Radyosu.
Son yıllarda İran ekonomisini rahatsız eden sorunlardan biri de işsizlik. Bilgi tabanlı şirketlerin oluşmasına ve gelişmesine verilen desteğin bilime dayalı bir ekonomiyi yaratma yönüne olduğundan ve olacağından, dolayısıyla bu rotadan yaratılacak istihdam petrol gibi doğal kaynakların satışından kaynaklanan istihdama kıyasla çok daha istikrarlı ve sağlamdır. Bilgi tabanlı şirketler kapasiteleri ve bilgi ve araştırmanın yerel ve üretim işletmelerine kaynaşması ve aktarılması sebebiyle teknik bilginin toplumda yaygınlaşılmasına ve genelleşmesine sebep olur.
Bu sorun bilgi tabanlı şirketlerin korunmasına, gelişmesine ve istikrarına neden olmuş ve bunun sonucunda istihdam ve ekonomik gelişme ve ekonomik üretim için bir platform sunmaktadır. Ayrıca bilgi tabanlı şirketlerde direniş ekonomisinin gerçekleşmesinin önemli direkleri olarak yenilikçi olmak ve yerel ekonomiye ve bölgesel kapasitelere önem vermek özel önem taşımaktadır.
Ekonominin bilgi tabanlaşması önemli bir zorluk olan yersiz istihdamı, yani bireylerin kendi uzmanlık alanlarında istihdam edilmemesi büyük ölçüde giderilebilir. İslam İnkılabı rehberi de 21 Mart 2022'deki konuşmasında şöyle dedi. İstihdam yaratmak işte bu bilgi tabanlı şirketlerle elde edilecek. Yani biz kelimenin tam anlamıyla bu şirketleri üretebilir ve yaratabilirsek ki bu alanda geçmişte bazen yapılan bazı hatalara uğramamayı becerebilirsek istihdam da artacaktır.
Bu nedenle Hicri Şemsi 1401 yılının sloganında üretim ve bilgi tabanlığının yanında istihdam yaratan kelimesi de geçmektedir ve bu konu İslam İnkılabı rehberinin üretim ve bilginin birleştirilmesinin istihdama yol açabileceği konusuna inanmasından kaynaklanıyor.
Ekonominin bilgi tabanlaşmasının öneminin ve istihdam üzerindeki etkisinin bir diğer nedeni sürdürülebilir istihdam ve bilgi tabanlı istihdam yaratılmasının gençlerin devlet sektörlerindeki idari istihdam talebinin azalmasına neden olmasıdır. Ülkede işsizliğin yüksek düzeyde olmasının sebeplerinden biri de çoğu kişinin devlet kurumlarında iş aramasıdır.
Aynı zamanda bilgi tabanlı istihdamın yaygınlaşmasının önündeki engellerden biri de kişilerin kurum ve kuruluşlarda istihdam edilme isteğidir. Genel olarak gelişmiş ülkelerin ekonomisi bir hükümet ve devlet ekonomisi değil, özel ekonomidir. Yani hükümetin ve özel sektörün egemenliği sahiplik yaparak ve ekonomiyi geliştirir ve ilerletir. Özel şirketlerin kurulması, devlet çerçevesi dışında bazı kişilerin istihdam edilmesi anlamına gelir ve bu da yükümlülükleri ve maliyetleri azaltır.
Ayrıca özel sektörde rekabet, fiyat, kalite, ürün çeşitliliği vesaire açılardan oldukça ciddi bir konu. Özel şirketler daha fazla gelir kazanma yolunda ilerlediği için bilimsel başarılar ve teknolojiler de onlar için büyük öneme haiz. Bu nedenle bu şirketler ve kurumlar daha fazla insanı ve seçkini bilgi ve yaratıcılığından yararlanmak için işe alır ve bu hükümete büyük bir yardım sayılır.
Değerli dinleyiciler, yılın sloganı özel adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bu programda bizimle birlikte olunca sizlere teşekkür ediyoruz. Bizi parsuday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerini turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaha Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir.
Hazreti Ali aleyhisselam 31. hikmetli sözünde imanın esas temellerini açıklıyor. Hazreti Ali aleyhisselam 31. hikmetli sözünde sabır ve yakin konusu ardından adaletin imanın 3. temeli olduğunu belirtiyor. Adalet, yani her şeyin kendine uygun konumda yer alması, öyle ki kemalat ve varlıktan kendine uygun ve şayeste olan payını alması ve başkalarının hakkına ve payına tecavüz etmemesidir. Hazreti Ali aleyhisselam bu hikmetli sözünde adaletin 4 kolu hakkında şöyle buyuruyor. Adalet de derin düşünmek, ilmin hakikatine ulaşmak, güzel hüküm vermek ve hilimde metin olmak üzere 4 kısımdır. Aslında adalete göre hüküm vermek isteyen insanın ilk özelliği konuyu iyi anlamak için derin anlayışa sahip olmasıdır. Ardından hükmünü açık ve net bir şekilde ifade edebilmesi için konu hakkında yeterli ve kapsamlı bilgiye sahip olmasıdır. Ve bu yolda hilm ve sabırla engelleri bertaraf etmesidir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselam Maliki eşleri Mısır varisi olarak atadığında hükümet ve halkın haklarına ilişkin tüm kanunları yerine getirmesi için kendisine icra talimatı olarak bildirilir ve ona tüm bunları kendi hükümeti sırasında ve hükmettiği topraklarda uygulamasını ister. Bu mektubun bir bölümünde hakimlerin bazı vasıf ve özelliklerini sıralayarak şöyle buyurur. İnsanlar arasında hükmedecek kişileri, halkın en üstünlerinden, işlerden bunalmayacak, hasımlara yenilmeyecek, hatada ısrar etmeyecek, hakkı tanıyınca uymada gecikmeyecek, nefsi tamaha yönelmeyecek, araştırmaksızın az bir anlayışla yetinmeyecek, şüpheli işleri herkesten iyi tanıyacak ve herkesten çok delile sarılan kişilerden seç. Hasmın müracaatından daralıp sıkılmayan, gerçekleri keşfetmede herkesten çok sabreden, hüküm belli olduğunda kesin hükmü veren, övgü ve yalakacılıklara aldanıp kendini beğenmeyen, başkalarının teşvikiyle davalılardan birine yönelmeyen kişiler olsunlar. Tabii ki Hazreti Ali aleyhisselamın emirleri sadece hükmetmek ve yargıda bulunmak için değil, tüm toplumsal yargıları, maddi manevi yaşam konuları hakkında geçerlidir. Başka bir ifade ile hepimiz her yerde konuyu doğru bir şekilde tanımlamaya dikkat etmeliyiz. Sıkıntılar ve bazen insanların yanlış davranışları karşısında sabır ve hilm göstermeliyiz. Hazreti Ali aleyhisselam adaletin dallarına işaretin ardından akıllıca bir sonuca vararak her birinin etkilerini şöyle açıklıyor. O halde doğru idrak eden, ilmin derinliğini kavrar. İlmin derinliğini kavrayan da şeriat kaynağından kanmış olarak döner. Hilim sahibi olan yaptığı işlerde aşırılığa kaçmaz ve insanlar arasında övgüye layık bir şekilde yaşar. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini de sizlere aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.